Geçmiş yolundan herkese merhaba. Her perşembe olduğu gibi yine birlikteyiz. Ekrem Lobanlı ile gündemi konuşacağız. Ekrem Bey, uzun süredir gündem ekonomi. Ekonomiyle başlayalım. Şöyle bir gelişme yaşandı. Dün Ali Babacan'ın basın toplantısı vardı. Deva Partisi malum grup toplantıları yapmadığı için basın toplantılarıyla gündeme geliyor. Ali Babacan çok samimi bir arkadaşınız olarak uyarıyorum. Bir samimi bir konuşma yaptı. Batıyoruz, iflas ediyoruz dedi. Türkiye'nin borçlanma risklerinden bahsetti. Döviz kalmadığından bahsetti. Gidişat çok kötü dedi. Yakında paramız olsa bile alacak bir şeyimiz olmayacak dedi. Dilerseniz kısaca bir dinleyelim Babacan neler söylemiş, üzerine konuşacağız.
Hükümeti Cumhurbaşkanını derhal göreve çağırıyorum. Acilen tedbir almanın zamanı geldi geçiyor. Bu işin şakası yok. Bakın bunun sonu çok kötü olur ya. Ben gördüm çünkü bunu. Dünyada pek çok ülkede gördüm. O iflasın temerrütün ne olduğunu biliyorum. Perişan olur herkes. İnanın yaşanacak bir ülke olmaz Türkiye ondan sonra. Ve hükümete sesleniyorum, Erdoğan'a sesleniyorum. Çok pişman olursunuz, çok. Ancak iş de işten geçmiş olur. Türkiye'yi siz bir kere o temerrüt çukuruna, bir kez iflas çukuruna düşürürseniz bu millet yıllarca ağır bedeller ödemek zorunda kalır. Sizin böyle bir hakkınız yok. Bu millete böylesine büyük bedeller ödetmeye hakkınız yok.
Evet, uzun bir konuşmaydı. Biz bilgili kısmını aldık. Bana birazcık samimi geldi konuşma. Şu yüzden hani muhalefet liderleri eleştirir, ekonomi ne kadar kötü olduğu anlatır. Tablolarla anlattı ve batıyoruz dedi. Zaten gidişat da o yöne doğru. Siz dinleyince neler hissettiniz?
Bir kere bu konuyu böyle bu şekilde söyleyen herhangi bir insan değil Levent Bey. Onu sevgili seyircilerimiz de hatırlayacaklardır. Türkiye'de Türk ekonomisinin öyle ya da böyle iyi ya da kötü herkesin farklı fikirleri olabilir. Rakamlara en vakıf ve rakamları en iyi bildiği gibi çıkış yollarında örnekleriyle beraber, dünya örnekleriyle beraber bilen iki insan vardı. Birisi Ali Babacan, diğeri Mehmet Şimşek. Bunlar zaten uzun zamandan beri herhalde sağda solda eşe, dosta, arkadaşa Türkiye'nin bir batış sürecinde olduğunu söylüyordu. Hatta ben size açık bir şey söyleyeyim. Mehmet Şimşek Amerika'ya geldiği zaman Türkler böyle çok dar bir şeyde 5-10 tane Türkle bir araya geldiği zaman orada bulunanın birisi bir arkadaşıma nakletmiş oradan söylüyorum. Kamu bankaları iflas etti diyor. Söylenmiyor, ifade edilmiyor, açıklanmıyor ama rakamlara dikkatlice bakacak olursanız ne kadar gizlenirse gizlensin, ne kadar efendim üzerinde oynama yapılırsa yapılsın bitti diyor. Kamu bankalarımız tamamen iflas etti. Belki de o yüzden bakanlık teklifi götürüldüğü zaman kabul etmedi Mehmet Şimşek çünkü iş işten geçti. Ali Babacan'ın da bu rakamlara vakıf olmaması mümkün değil. Yani bunu herhangi bir bakan söylemiyor. Geçmiş dönemde diyelim ki Adalet Bakanlığı yapmış birisi kalksa bir şey söylese. Herhangi bir devlet bakanlığı yapmış bir bakan çıksa Türkiye'nin ekonomisini eleştirse yani dersiniz. Yani bu da bir fikirdir. Bu da bir doğrudur. Yani onun da içeriden gördüğü bir şeydir. Ama rakamlara en vakıf dünya ekonomisinde hangi ülkelerin nasıl battığını hangi ülkelerin nasıl yükseldiğini en iyi bilen iki isim, bunlardan bir tanesi Ali Babacan, çok açık, böyle bağırarak çağırarak değil, kendi beyefendiliği içerisinde, kendi yumuşak üslubu içerisinde, ülke iflas etmiştir, etmenin eşiğine gelmiştir, batıyoruz. Aklınızı başınızı devşirin manasında bir şeyler söylüyor. Çok net bu. Çünkü rakamlara vakıf olan herkesin gördüğü bir şey var Levent Bey. Yani bu ülkenin hazinesi tam ne derler tam takır kuru bakır haline getirildi. İsrafçıyla bir kafayla böyle bir hovardaca bir açılımlarla Türkiye'nin ekonomisi maalesef batırıldı, bitirildi. Türkiye iflasa sürüklendi. Hele hele şimdi dövizin böyle zapt edilemez bir yere gelmesi, enflasyonun muazzam bir çıkış yakalamış olması. Dünyada da var bu. Bununla teselli olmaya gerek yok. Yani hani şey der, Üstad Bediüzzaman'ın bir şeyi vardır. Der ki insanoğlu kıyameti dile getirerek zanneder ki musibetin umumi olması kendisine ait olan musibeti hafifletecek zannederdir. Halbuki her bir kıyamet her bir insanın tek tek başına kopuyor. Her bir insanın ölümü kendi kıyametidir. Türkiye, dünyada da ekonomik kriz var diyerek efendim Avrupa'da da enflasyon var diyerek kendini kurtaramaz. Herkes kendi başının çaresine bakar. Avrupa'nın rezervleri var. Avrupa'nın veya Amerika'nın veya ekonomisi güçlü olan ülkelerin ellerinde önemli imkanlar var Levent Bey. Başta petrol gibi, doğal gaz gibi şeyler var. Şimdi senin Türkiye'de bir şeyin yok. Senin zaten tarımı bitirmişsin. Şimdi Venezuela'da çiftçilik yapmaya kalkıyorsun. Tarımı bitirmişsin, hayvancılığı bitirmişsin. Yani bitmedik bir şey kalmamış. Eğitimi zaten hiç saymıyorum bile. Tabii şimdi bu noktadan sonra burayı nasıl kurtarabilirsiniz? Ben çok çıkış görmüyorum. Türkiye zaten çöküş yolunun başında değil, epey bir mesafe almış durumda gözüküyor.
Tabii bütün dünyada pandemi sonrası Rusya'nın Ukrayna işgaliyle beraber çok girdi maliyetler arttı, enerji özellikle. Benim yaşadığım İsveç'te rekor enflasyon açıklandı 7'lerde. Amerika'da da rekor enflasyon, Almanya'da da 7 8 9 hani ortalaması bu. Bizim ülkemizdeki resmisi bile 70 ki daha 3 haneli enflasyondan bahsediyorlar. Yani Türkiye'de kamuya ilan edilen verilere de güvenmek pek mümkün değil. Hatırlarsanız Yunanistan iflas ettiğinde dünya ile paylaştığı, AB ile paylaştığı bütün istatistiklerin yalan olduğu, bütün verilerin yalan olduğu ortaya çıkmıştı ama maliyeti çok orada hala bedelini ödüyorlar. Babacan diyor ki bir gecede çökülür, bir gecede iflas edilir. Bir arkadaşınız olarak uyarıyorum dedi. Ama bu uyarıları dikkate alacak bir otorite karşısında yok. İşte Nebati'nin bakan olduğu bir ekonomi ne kadar güven verir? Gerçekten. Babacan özellikle Türkiye'nin borçlanma risklerinden bahsetti. Onunla ilgili işte bir borç aldığınız zaman bunun bir sigorta yapılıyormuş. O sigortanın bir prim rakamı varmış. Ne kadar yükseliyorsa o kadar tehlike. Türkiye 870'lerde, ondan sonra gelen ülke Brezilya 254'te, diğer ülkeler çok iki basamaklı rakamlarda. Gerçekten durum vahim. Ama dediğiniz gibi hani bu zulmü yapanların başına patlasa beter olsun diyeceksiniz ama o kadar çok hani masum herkes bu durumdan etkileneceği için özellikle bu dönemi mağdurları zaten iş bulma KYK'lılar onlar da etkileyeceği için insan içinden inşallah Türkiye bu virajı alır diyor ama maalesef gidişat kötü. Şöyle bir iddia var, seçimlere yönelik işte asgari ücrete düzenleme yapacaklar, maaşları arttıracaklar. Birazcık yurt dışındaki paralarından getirip bir yalancı bahar oluşturacaklarına dair kulisler de var. Yurt dışındaki paraları birazcık piyasaya sürülecekleri söyleniyor.
Zaten şu an halihazırda yapılan bu. Özellikle Turan Bozkurt'un bu konuda yazdığı yazılar ve yaptığı açıklamaları sevgili seyircilerimiz görsün isterim. Yurt dışından bavullarla gelen ve devletin resmi rakamlarında da kaynağı tespit edilemeyen rakam olarak zikredilen önemli bir oranda milyarlarca dolarlık bir şey var, girdi var Türkiye'ye. Bunu kim getiriyor, kim sokuyor? Bu işlerin kara parayla bir ilişkisi var mı? Bu işlerin uyuşturucuyla bir ilişkisi var mı? İnsan trafiğiyle ilişkisi, insan kaçakçılığıyla bir ilişkisi var mı? Bunu soruşturacak Türkiye'nin mecali yok. Çünkü paraya o kadar muhtaç ki bu paranın nereden geldiğiyle ilgilenmiyor, nasıl geldiğiyle de ilgilenmiyor. Yeter ki gelsin. Ekonomi birazcık kendi ayakları üzerinde durabilsin. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Zaten Türkiye'nin rakamlarına bakarsan Turan Bozkurt'un son yazısında ve konuşmasında da görmüştüm. Kuruşu kuruşuna rakamları da söylüyor. Ya, akıl almaz paralar giriyor Türkiye'ye. Evet be, ya, neye karşılık giriyor? Kim getiriyor bu paraları? Paralar kime ait ve bu paralarla ne yapıyorlar? Yani bu da ayrı bir hikaye. Türkiye dört bir taraftan kuşatılmış edebiyatı yaparken aslında içeriden kendi kendini rehin hale getirdi maalesef ve Türkiye'de iktidarı yöneten insanların içine girdiği ilişkiler yumağı o kadar karışık ve o kadar kirli ki bunu ortaya çıkaracak bir mekanizma kalmadı maalesef. Dolayısıyla ben yani çok para getirirler getirirler. Maaşlara muazzam zam yaparlar mı? Asgari ücreti tekrar yükseltirler mi? Yükseltirler de şunu sormak gerekiyor. Hangi parayla? Para basacak. Para bastığın zaman zaten enflasyonu durduramıyorsun.
Bankamatiklerde gıcır gıcır paralar çekildiği Türkiye'de yaşayan insanlar aktarıyorlar. Bankamatiklerde hep seri numarası ardışık olan paralar geliyor. Bazı ekonomistler sermaye kontrolü geleceği, Türkiye'den para çıkışının yasaklanacağı gibi çok insanı ürküten tedbirlerin de masada olduğunu söylüyorlar. Eş zamanlı TÜSİAD Başkanı çıktı. Dedi ki iktisat bilimiyle çelişen yaklaşımı sürdüremeyiz dedi. Büyüyoruz ama fakirleşerek büyüyoruz dedi. Ekonomiyle alakalı çok ciddi eleştirileri oldu. Sanki adam ekonomiyle hiç konuşmamış gibi. Erdoğan dedi ki sen bize dış politikada ders veremezsin. TÜSİAD sen daha çıraksın, kalfa bir değilsin dedi. Yani eleştirileri de böyle terslediğiniz zaman piyasada da hiç güven kalmadı zaten de hani iyice felakete doğru gidiyoruz.
Tabii biraz bu gurur, bu kibir, burnundan kıl aldırmayan bir tip yani. Şimdi gazeteci bir şey söyler, sen kimsin der. İş adamları derneğe bir şey söyler, sen kimsin der. Muhalefet bir şey söyler, sen kimsin? Ya sen kimsin kardeşim? Bu sorunun sonu budur yani. Sen kimsin? Kafandan uydurmuşsun, ben ekonomistim diyorsun, memleketi batırıyorsun. Yani iş dünyası konuşmayacak, şu ana kadar konuşmaması büyük hata. TÜSİAD'ın şu ana kadar mesela, yani o Kayseri'deki faciayı dile getirmemesi. Yani bu, acaba Allah rahmet eylesin diyeceğim ben, Mustafa Koç'un elinde, yani sadece Mustafa Bey'in şeyinde miydi yani? Niye bir tane Allah'ın kulu çıkıp da bir şey söyleyemedi? Ya bu yerli sermaye.
Yönetim kurulu
Yerli diyorsun,
üyeleriydi.
yerli. Nasıl?
TÜSİAD yönetim kuruluydu bu aydaklar.
Tabii Boydaklar TÜSİAD yönetim kurulundaydı. Bir de unutmayalım. Erdoğan TÜSİAD'a hedef aldığı zaman TÜSİAD'ın içinden, Koçlara hedef aldığı zaman TÜSİAD'ın içinden konuşan o Kayseri'nin namuslu, şerefli, haysiyetli, onurlu, demokrat iş dünyasıydı, iş adamlarıydı.
Ekrem'i
Boydaklardı.
hatırlarsanız eski bir TÜSİAD başkanı vardı, bu Sütaş Yoğurtları'nın sahibi Muharrem Yılmaz adı herhalde. Biraz
Bursa,
hükümetle ilgili bir
Bursa.
şeyler söylemişti. Bir anda Sütaş'ın yoğurtlarından bazı maddeler çıkmıştı. Havuz medyasına böyle haberler, işte işçiler eylem, tezek dökülmesi. Bir anda adam istifa etti, korktu iflas ediyor diye.
Ve istifa sebebini nasıl izah ettiğini hatırlıyor musun? Ya benim işim günlük bir iş. Benim işimi 3 gün krize soksa iflas ederim. Şimdi böyle göbeğinden devlete bağlı, kafasıyla devlete bağlı, cebiyle devlete bağlı, devlet fişini çektiği zaman 3 gün dayanamayacak adamlardan iş dünyasının sesi olmasını beklemek mümkün mü? Yani şu ana
Ekrem Bey
kadar TÜSİAD
sanki
ben...
çiftlik yönetiyormuş gibi kapımıza da gelmeyin dedi dünkü konuşmasında.
Yani öyle oldu Levent Bey. Yani iş dünyası dediğin dernekler, şimdi bu Türkiye'de Erdoğan kadar Türkiye'nin bugünkü hale gelmesini sebeplenmişse Rifat Bey'dir. Rifat İshacıklıoğlu. Ağam, beyim, paşam, el öpmeler, etek öpmeler, ayak öpmeler. Ya memleket batıyor kardeşim, görmüyor musun sen? O kadar esnafla berabersin. Esnaf sana derdini anlatıyor. Aldığı krediyi ödeyemediğini anlatıyor. Kredi alamadığını anlatıyor. Efendim döviz borcunu anlatıyor. Döviz borcunu karşılayacağım derken nasıl bir ekonomik krizin içine girdiğini anlatıyor. Sen bunları Erdoğan'ın karşısına geçip de hazır ol vaziyetinde durmakla çözülebileceğini mi zannediyorsun? Burada ya TÜSİAD da şu ana kadar geç kaldı konuşmakta. Diğer sivil toplum kuruluşu diye gördüğümüz ama aslında sivil toplum kuruluşu olmayan ve devletin hegemonyası altında devletin nimetleriyle ayakta kalabilen, durabilen yapıların büyük vebali var, büyük suçu var. Yani onun
Top
suçu var da
başkanım
akademiyanın
dediğiniz
yok mu? Akademisyenlerin yok mu diyeceksin. Şimdi akademisyen bağırıyor. Efendim liberal ekonomik sistemi, serbest piyasa ekonomik sistemi çökecek. Devlet eskiye dönecek. Zaten çöktü. O kadar iş adamının mallarına el konurken sen neredeydin kardeşim? Yani Gaziantep'teki, Maraş'taki, Adana'daki, Antalya'daki, Kayseri'deki iş dünyası insanların mallarına hiçbir mahkeme kararı da olmaksızın. Ya bir Akın İpek davasında sesiniz çıkmadı ve Allah'tan korkun yani. Adamın malına resmen çöktüler. Yani sen o sustun, sustun, sustun. Şimdi de ekonomi kötüye gidiyor. Zaten devlet istediği insanın, daha doğrusu istemediği insanın malına mülküne çöküyor haramiler gibi. Gaspçı bir devlet var şu an Levent Bey Türkiye'de. Gaspçı bir rejim var. Sen bugüne kadar sustuysan şimdi acaba liberal ekonomiden, serbest piyasa ekonomisinden vazgeçilecek de yarı kambiyo sistemine, ya bunları ben saçma buluyorum. Geç kardeşim. Zaten geçildi. Şöyle bir bak, kaç milyar dolar sermaye el konmuş. Türkiye'nin durumu bu.
TOP başkanı dediniz. Aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu, Erdoğan'ın başkanı olduğu Türkiye Varlık Fonu'nda yönetim kurulu üyesidir kendileri. Onu da eklemiş olalım. Ali Babacan dedik, eski bir AKP'li. Bugün de başka bir eski AKP'li gündem oldu özellikle sosyal medyada. Bülent Arınç, Kral Çıplak deme zamanı dedi. İsterseniz bugün yaptığı konuşmada kısa bir yer var. Onu da dinleyelim. Eski bir AKP'li daha konuşacağız.
Tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokanmadan majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler. Havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsederler. O sırada da bazı ufak tefek şeyler konuşurlar. Zannedersiniz ki bir şey söyledi. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir. Cesur olan izzet kazanır, itibar kazanır.
Şimdi Bülent Arınç kral çıplak demiş sayıyor musunuz? Çünkü ne zaman Arınç gelse izledim ya Arınç'tan mı medet umuyorsunuz? Ne AKP cenahında bir değeri prestiji var, ne muhalefette var gibi eleştiriler geliyor. Katılır mısınız şimdi Arınç kral çıplak mı dedi?
Birkaç saat içerisinde Twitter'dan yanlış anlaşıldım diye bir açıklama yapmayacaksa öyle ya da böyle kral çıplak dedi. Şimdi şöyle Levent Bey, yani Bülent Bey ve Bülent Bey gibi birçok siyasetçi tabii ki biraz da korkuyla, biraz da endişeyle, biraz da istikbal duygusuyla. Şimdi Cemil Çiçek de
Bey,
son
yaş kaç olmuş, ne
11 aya bir
istikbal
bak.
duygusu, yani yaşları 70-80, yani ne istikbali kalmış gibi siyasiler değil, gibi siyasi münafıklar demek daha doğru belki.
Hayır. Şimdi Zübeyir Gündüz Alp'in, Allah rahmet eylesin, söylediği güzel bir söz var. Diyor ki insanlar yaşlandıkça eneleri gençleşir. Bu siyasette de böyledir. Normal hayatta da böyledir. İnsan zannedersin ki yaşlandıkça bir takım isteklerden, bir takım istikbal duygularından, tuğli emel derlerdi. Tuğli emelden uzaklaşır. Çünkü kabre gidiyorsun artık ya kardeşim yani. Yani Azrail kapını çaldı çalacak ya, bir ayağın çukurda diye Türkçe'de bir tabir var. Bir ayağın çukurda. Öyle olunca biraz daha uhrevi bir hayata dönmen, manevi bir hayata dönmen, biraz daha öbür alemi düşünmen lazım. Uzaktan bakınca böyle, kitaptan bakınca böyle. Ama diyor ki Zübeyir abi, Allah ebeden rahmet eylesin, makamını cennet eylesin. İnsanlar yaşlandıkça eneleri gençleşir. Yani yaşlandıkça ben daha iyi bilirim, ben daha iyisine layıkım, benim fikrim sorulsun, benim aklıma başvurulsun, benden efendim görüş alınsın. Ben ki, ben ki, ben ki diye başlayan cümleler kurar. Evet mi? Şimdi hele siyasetçiyse. Bak Süleyman Demirel ile ilgili sana ilginç bir vaka anlatayım. Süleyman Demirel'i hayatın ahir ömründe bir grup arkadaşı ziyaret eder. Onlara der ki, çocuklar ben size bir şey söyleyeyim. İnsan yaşlandıkça bazı şeylerden artık el eteği çekilir. Her şey yavaş yavaş söner. Bir tek şey kalır. Ölünce onu ancak kefen temizler. Onu ancak Azrail temizler. O da iktidar olma arzusu. Hiçbir insan bundan vazgeçmez. Siyasetçi için söylüyor tabii bunu Süleyman Bey. Şimdi bunlar hala kapıyı açık bırakıyor. Şimdi son bir aydır Cemil Çiçek'in yaptığı açıklamalara bak. Efendim yırtıkları ve dikiş vücuttaki dikiş yerlerine müdahale ediliyor diyor. Siyasi
Sinir
münafık
uçlarına.
değil. Sinir uçlarından bahsediliyor falan filan. Hala kapı açık. Yani çağırsalar sabah bir telefon gelsin o kaçak saraydan. Sizi falan kurula seçtik deseler. Cennetle müjdelerin aşere mübeşşire arasına girmiş gibi uçar giderler.
Zaten
Siyasetin
bunlar
özü
kurul,
bu.
aynı şeyi Kılıçdaroğlu için de söyler misiniz? O da 70 yaşında Cumhurbaşkanı olmak istiyor.
Ya bu saatten sonra Kılıçdaroğlu bir U dönüşü yapabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Ama olur mu? Bir tane Devlet Bahçeli diye bir adam var, olur mu? Olur. Bahçeli bütün sözlerini yedi, yuttu, yaladı. Senden adam olmaz, senden cumhurbaşkanı olmaz dediği adamın kapı kulu oldu. Ülkeyi sattı diye dediği adamın kapı kulu oldu. Olur mu siyasette? Olur. Bir tane şimdi İçişleri Bakanı bir adam var, SS.
Yok, kastettiğim Kılıçdaroğlu da yaşı epey ileri. O da hala bir yerler gelme, yani sadece iktidar cephesindeki eleştirmeyelim. Muhalefet cephesinde de aynı
Ha, tabii ki.
şeyi söylüyorum.
Ha, anladım ben. Sen Erdoğan'la bir şeye temas kurar mı manasında
Yok,
zannettim.
yok.
Evet, öyledir. Ya bırak sen onu. Yani diyelim ki adını sanını bile bilmediğim bir ilde, bir ilçede efendim partide bir görev yapan bir adam bile beni çağırırlar mı? Beni milletvekili yaparlar mı? Milletvekili olursam bakan o. Siyaset dediğimiz şeyin kimyasında bu var. Siyasete öteden beri Euzu billahi mineşşeytani ve siyaseti diye bakan insanlar bunu anlayamıyor. Ya bunu orada bir ahlaksızlık gibi görülmüyor. Bunun felsefesinde var bu. Olabildiğince bir yere gelmek, orayı doldurmak, oradan bir menfaat elde etmek falan filan. Bize çok çirkin geliyor, ayıp geliyor. Nitekim çirkindir ve ayıptır. Ama bazı insanların hayat tarzı bu olunca, siyaset her şey olunca yapamayacağı bir şey yok, satamayacağı bir şey yok. Şimdi Bülent Bey meselesine gelince.
Bir saniye bir şey soracağım. Biraz önce üstadın siyasetten kaçınmayla alakalı dillere plesenk ifadesini söylediniz. Eleştirilen bir tanesi hizmet hareketinin çok fazla siyasete karıştığından dolayı başına gelenlerin de biraz bu yüzden olduğunu dile getirenler de var.
Siyasete karışma meselesi Levent Bey bir ayrı bir tartışma konusu. Siyasetin içinde olmak ayrı bir tartışma konusu. Siyasetin etkileri bütün toplumu belli bir atmosferin içerisine sokuyorsa, senin siyasetin 3 adım, 5 adım, 10 adım gerisinde durup sivil toplum örgütü özelliğini, mahiyetini kaybetmeden ister doğrudan, ister medya yoluyla, isterse efendim sivil toplum kuruluşları yoluyla siyasete bir takım paydaşlık yapmak, siyasetin içine girmek, siyaset urbasına bürünmek demek değildir. Bunu anlamayan insanlar olabilir. Bu sınırı aşan insanlar olabilir. Ama ben Risale-i Nur geleneğinin genel manada siyasete böyle bak. Üstad Bediüzzaman'ın da siyasete öyle baktığını düşünüyorum. Yani sonuçta Üstad Bediüzzaman'ın 1950 ile 1960 arasında efendim Adnan Menderes'e Demokrat Parti'ye destek vermesi Bediüzzaman'ın siyasetin içine balıklama atlaması anlamına gelmez. İnsanlar birbirine karıştırıyor bu hadiseleri. Tabii ki sen sivil toplum olarak siyasete bulaşmayacaksın. Siyasetin şeytandan kaçar gibi kaçacaksın ama siyasetin şerrinden, siyasetin cinliğinden, siyasetin şeytanlığından kaçacaksın. Ama siyaset gelip bütün toplumu bir ateş çukurunun içerisine atacaksa ve sen de bir sivil toplum kuruluşu isen, bir sosyal hayatta karşılığın var ise ister yazıyla ister sözle bir takım telkinlerde bulunacaksın, eleştirilerde bulunacaksın, yol göstermelerde bulunacaksın. Bu siyasetin içine balıklama girme, siyasete angaje olmak değildir. Bu da uzun bir tartışma konusu, bir gün bunu konuş. Bu şeyi insanlar anlamıyor, birbirine karıştırıyor.
Ben bir araya gireyim dedim, o siz o sözü söyleyince. Kılıçdaroğlu demiş ki arkadaşlar, Kılıçdaroğlu'nun biz yayındayken attığı bir tweet'i ekrana getirmişler. Yine küfür etmişsin, paniktesin Erdoğan. Ya küfür ediyorsun ya da aday diye yalvarıyorsun ekranda. Bu kadarcıksın, seçimi kaybettiğin etrafındakiler de biliyor. Senin rejimi besleyen suç unsurlarının vay haline, şerefli bürokratlar ise çıkış koridorları açmıştık. Tekrara gerek yok diye de tweet atmış Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu genel manada da muhalefet Erdoğan'a psikolojik üstünlük kurdu Levent Bey. Uzun zamandır bu böyle. Yani Erdoğan'ı köşeye
yani
sıkışmış, çaresiz.
Erdoğan 20 yılın en kötü ekonomik şartlarında da birazcık kursunlar yani.
Öyle ama yine de sen öyle değil mi? Mesela şimdi Venezuela örneğini üzerine konuşalım. Brezilya örneği üzerine konuşalım. Ekonomisi battığı halde sandığa gidip de insanlar o otokrat ya diktatör ne diyecekseniz yarı diktatör insanları destekleyebiliyor Levent Bey. Yani bu al Rusya'yı vur Macaristan'a, al Polonya'yı ver. Ya böyle dünyada böyle bir şey var. O yüzden yani ekonomi
yani
kötü gitti.
Sıtmayı gösterip de zatürreye şey yapmayın yani. Sıtmayı gösteriyorsunuz. Türkiye
hayır,
yani.
Sonuçta kitleler aldatılmaya, manipüle edilmeye çok müsaitler Levent Bey. Hatırlarsan Kur'an-ı Kerim'de de Ali Bulat çok sık söylerdi. Şimdi kulakları çınlasın, ortada olmadığı için bunu söyleyen kimse kalmıyor. Kur'an-ı Kerim'de bir cümle kalıbı var. Velakin ekseren nasu. Velakin ekseren nasu. Bir şey anlatıyor Kur'an-ı Kerim, güzel bir şeyi. Sonra da diyor ki yalnız insanların büyük kısmı Bunu anlamazlar. Bunu düşünmezler. Efendim şükretmezler. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kalıp var. İnsanların büyük, yani kitle psikolojisi bireysel psikolojiden farklı. Bir olayla öyle bir manipüle edilebilir ki kitle, yani bütün anketlerde %20 olan bir adam bir küçük hadiseyle, bir kışkırtıcı olayla, bir mağduriyet durumuna düşmüş bir şeyle, milli bir duyguyla vesaire vesaire vesaire, bunu bilen Nazilerden beri bunu sistemli şekilde yapan insanlar, gruplar var. Erdoğan ve ekibi de bunlardan biridir. 15 Temmuz o yüzden uydurmadır. 15 Temmuz o yüzden bir tiyatrodur. Yazık ölen insanların, Allah yakınlarına sabır versin, vefat edenlere de Allah'tan rahmet dileyelim. O işin kurbanı olmuşlardır. Ama normalde 15 Temmuz'un da yıl dönümü geliyor, daha çok şey konuşulacak. Bildiğin planlanmış bir senaryodur. Bu manipülasyona açık olduğu için diyorum ki ben, yani belli de olmaz. Ekonomi kötü gider ama 3 gün sonra yapacağı 3-5 hamleyle vatandaş, canım ne yapayım, açlıktan da ölsem buraya oy vereceğim diyebilir. Bunları yapıyorlar. Bunu yapan bir kadro var. Özellikle istihbaratın içinde, geçen hafta da biraz konuştuk. Toplumdaki psikolojiyi etkileyici, efendim özel harpçiler tarafından yetiştirilmiş bazı yapılar var, devletin, derin devlet diye de zaman zaman söylenen yapılar var. Bunlar böyle bir psikoloji oluşturabilirler mi? Yani hayır diyemiyoruz. Ama sonuçta öyle ya da böyle vatandaşın bugün geldiği bir nokta var. O noktayı atlamamak lazım diye düşünüyorum. Bülent Arınç'ın sözünü de hani oradan dağıldık biraz. Yaban atmamak lazım. İnsanlar şimdi konuşunca eline sopayla bir insanları dövmeyi doğru bulmuyorum. Sen vaktinde şunu yapmıştın. Tamam kardeşim, onu ayrı bir hesap görmek lazım. Ona söylemek lazım. Yani evet şurada şu yanlış yapıldı. Okey. Ama insanlara sen konuşma. Senin konuşmaya hakkın yoktur. Dediğiniz zaman hiç kimse konuşmaz. Babacan da konuşmasın. Davutoğlu da konuşmasın. Arınç da konuşmasın. Evet, evet.
Zaten gelip konuşmuş adam. Yani kürsüye davet etmişler, konuşmuş. Yani konuşmasın diyen yok. Konuşmasını yorumluyoruz. Hani etkisi olur mu? Onu demek istiyorum.
Ya tabii ki eski etkisi olmaz. Hani benim bir özgür ağırlığım var. Bu partinin kurucularındanım diyen Bülent Arınç. İkinci Erbakan gözüyle milli görüşçülerin baktığı Arınç. Bir avukat olarak hak bir davada hakların yanında gürül gürül konuşan Arınç yok bugün. Milletin, toplumun vicdanı olup da öz eleştiri yapıp kendi partisine bir şeyler söylediği zaman gümbür gümbür ses getiren Arınç değil bu Arınç. Yani bunu kabul etmek lazım. O da kendisi de kabul ediyor herhalde. Paspas ettiler adamı. Sadece onu değil, Abdullah Gül de paspas ettiler. Yani insanın üzülmemesi de mümkün değil. Erdoğan tek başına kalabilmek için, tek adam olabilmek için yanındaki bütün dava arkadaşlarını tek tek paspas etti Levent Bey. Bunu görmeyen AK Partililer belki yeni kuşak olabilir. Ama bu işin başından beri derdini, sancısını taşıyanların bunu görmemesi için kör olması lazım.
Ekrem Bey, gerçekten hani AK Partili olan insanların da düşünmesi gereken bir şey var. Eskiden AK Parti'nin gücü Arınç vardı, Abdullah Gül vardı, Abdülhatif Şener vardı, Babacan vardı, öyle değil mi? Bunlar hep güçlü isimlerdi ve düşüncelerini dile getiriyorlardı. Bunların birer tasfiye olmasından sonra çöküşün hızlandığını da görmeleri lazım. Parti kimlere kaldı? İşte dal kavuklara. Hatırlarsınız, Hizmet Hareketi ilk 15 Temmuz'dan çok önce sıkıntılar, zulümler başlamıştı. Özellikle Manisa seçilmiş. Hatırlarsınız, bir dönem hep Manisa'dan zulüm haberleri gelirdi. Özellikle Manisa'yı seçmişlerdi. Hem Arınç'ı preslemek, hem Arınç'ı test etmek, zor durumda kalmak. Arınç, cübbemi giyerim, çok fazla haksızlık yapılıyor. Kendisi avukat malum, cübbemi giyerim diye bir açıklama yapmıştı. Ondan sonra bir daha da piyasada görünmedi. Eğer o zaman haksızlıkların yanına durup bir pozisyon olsaydı, belki bugün çok daha saygıdeğer bir konumda olabilirdi, ama hazin ki ne kendi partisi ne de muhalefet zerre kadar saygı duymuyor. Ama eski meclis başkanı, eski bir siyasetçi, dediğiniz gibi Cemil Çiçek o kuşak koku almada gayet başarılı. Büyük ihtimalle Arınç da bu gidişatı görüyor. Kendisi de uyarılarda bulunuyor. Bir mağduriyetten bahsetmiş, işte adı bir kişinin Fethullah mı, soyadı ise G ise, işte plakası FG olursa vay haline gibi şeyler söyledi. O kadar büyük haksızlıklardan da verdiği örnek plaka örneği diyelim. Hükümet gidiyor, iflas ediyor derken defansa gelenler var, yardıma koşanlar var. Kimleri kastediyorum? Soner Yalçın, Oda TV ve o cenah ulusalcılar. Dün Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan bir yazı ve tweet sosyal medyada çok tartışıldı. Arkadaşlar onu ekrana getirebiliriz. Hem izleyicilerimiz de tweet'i görmüş olsunlar. Özeti Soner Yalçın diyor ki, kimiler istiyor ki iktidar gitsin de isterse devlet çöksün, ekonomi programı falan. Erdoğan gitsin diye devleti çökertmeyelim. Bu uzunca Sözcü'de bir yazı. Bugün de Fatih Portakal da destek vermiş. Ne oldu Ekrem Bey? Bunlar niye piyasaya çıktılar? Su o kadar çekildi bunlar. Su yüzünde kaldığına göre demek gerçekten durum kötü.
Şimdi biraz önce şeyden bahsettik Levent Bey. Yani AK Parti diye bir partinin kuruluş aşamasında öteden beri öyle ya da böyle emek veren, gözyaşı döken, terleyen, en zor şartlarda, en olumsuz dönemlerde, en baskı altında kaldıkları dönemde gayret sarf eden insanlar vardı. Bunların hepsini tek tek elimine etti Erdoğan. Bir. Şimdi olayın ikinci perdesi var. Erdoğan kimlerle beraber? Bir bakar mısın? Doğu Perinçek'le, Soner Yalçın'la, Ethem Sancak'la, efendim, Jöleli arkadaşla vesaire. Erdoğan'ın yol arkadaşları bunlar. Burada şaşıracak bir şey yok. Ha, burada enteresan olan şey şu. Soner Yalçın'a ne oluyor? Hani böyle iflah olmaz bir AKP düşmanı, iflah olmaz bir İslam düşmanı, iflah olmaz muhafazakar düşmanı gibi tırnak içinde ifadelerle söyleyeyim. Hayatı boyunca böyle görünen bir adam şimdi niye Erdoğanist oluyor? Benim ilk kuşkumu söyle.
Kamuoyuna değil de sadece Erdoğan görmesi için atılmış, bir kişi atılmış bir tweet ve yazı gibi düşünüyorum.
Ben görür görmez dedim ki Soner seni nereden yakaladılar? Boynundan mı, kulağından mı, hayalarından mı, nereden yakaladılar? Ben bununla ilgili bir hatıramı anlattım. Buradan da seslendik. Çıktı ki hayır böyle bir şey yok. Hatırlarsan söylemiştim. Cumhurbaşkanı o zaman Abdullah Gül, Abdullah Gül'ün verdiği bir kokteylde daha çiçeği burnunda bir hafta 10 gün veya 1-2 ay olmuş MİT Başkanı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la karşılaştım, tebrik ettim. Dedi ki öyle ayaküstü tebrik olmaz, telefonla tebrik olmaz, kurumda bekleriz, misafir etmek isteriz, ağırlamak isteriz vesaire. Ben de sonra bir uğradım. Orada laf açarken hani hayırlı olsun. Bu kadar basit. Sadece ben değil birçok arkadaş, birçok gazeteci de gitti hayırlı olsun dedi.
Yok o zaman MİT'in şeffaflaşması, basına açılması zaten bir trendti. Bütün medya kuruluşlarına davet ettiler, gezdirdiler, bilgi verdiler. Hani yoksa sadece size münasır bir durum değil.
MİT'in sivilleşmesi, MİT'in şeffaflaşması, MİT'in efendim daha sosyal olarak kendini ifade etmesi gibi böyle laflar vardı. Orada laf açarken dedi ki Soner Yalçın'ı tespit ettik. İsrail ajanı dedi. Hoşçakalın, çok büyük bir iddia bunu. Bunu ispat etmeniz lazım. Biz de çalışıyoruz. Anlattı da İsrail'den bilmem ne Cohen isminde bir adamın Soner'le irtibat kurduğunu, Soner'in sonra bunu Türkiye'de pazarladığını, sonra bilginin tersine döndüğünü vesairese. Ya ben çok mantıklı görmedim. Yani öyle, çünkü öyle MİT'e hayırlı olsuna gidiyorsun ama seni de daha 3 günlük MİT'çi bile olsa manipüle etmeye kalkabilir. Ya arkadaş, böyle bir şey varsa çıkarırsın, koyarsın ortaya. Yani bize niye söylüyorsun? Gazetecilere niye anlatıyorsun? Sonra bir zaman sonra Hürriyet yöneticilerine rastladım. Offline pofluyorlar. Dedim ki ne oluyor? Ya Soner'le işin başımız belada. Soner'i çıkarmayı düşünüyoruz ama nasıl çıkaracağımızı. Dedim şeye mi gittiniz? Hakan Fidan'la mı karşılaştınız? Öyle seri halde her gazeteciler gidip geliyor. Hayırlı olsun. Ha. Şeffaflaşacaklar. Öyle vesaire ya. Nereden biliyor? Dedim bana söyledi. Ben dedim İsrail meselesi. Evet İsrail meselesi. Dedim siz ne dediniz? Bir belge gösterin. Bir belge gösterin. Biz de niye bir yabancı ülkenin ajanıyla çalışalım? Aradan bir ay geçti geçmedi. Soner'i Hürriyet'ten attılar. Bir belge gösterildi mi? Yoksa belgesiz ya bununla uğraşmayalım deyip attılar mı? Şimdi ben sanırım nereden yakalandığını ben sadece böyle hani Erdoğan görsün oraya bir çiçek atayım gibi
bu
görmüyorum.
Olayı ilk anlattığınızda da şerhe düşmüştüm. Aynı şerhe düşeyim. Hani Soner Yalçın'ı hiç sevmeyiz tabii ki. Canı cehenneme de Hakkaniyet açısından. Yani Hakan Fidan dedi diye kimse ajan olmaz.
Kesinlikle.
Daha 3
Hayır.
gün olmuşsun teşkilata. İlk bunu mu araştırdın? Malum İsrailler'de Hakan Fidan atanır atanmaz İrancı, İran kökenli demişti biliyorsunuz. O da tabii büyük ihtimalle bu trafiklere girmişse onun da bir hıncı olabilir. Bunu da şerh düşmüş olayım.
Tabii ki Levent'ciğim zaten yani bir adama istihbarat, İsrail ajanı, Amerikan ajanı, Fransa ajanı, yok bilmem ne ajanı dedi diye adam ajan olmaz. Benim ilgilendiren Soner'in suskunluğu. Çünkü bu lafı ben senin programda söyleyince Adem Yavuz dedi ki ben de duydum bunu. Bu dedi bana da söylenmiş bir şey. Hürriyet yöneticilerinin duyduğunu çok iyi biliyorum. İsimlerini de söyleyebilirim. Yani şimdi elbette şu Türkiye'de hele hele İslamcı gelenek insanlara hemen İsrail ajanı diyebilir. Amerikan ajanı diyebilir. Yani bu böyle bir pis bir genetik şey var buranın. Ama beni ilgilendiren o değil. Yani ben öyle dedi diye adamın ajan olduğunu söylemiyorum. Ama madem böyle bir iddia veri ayuka çıkmış senin kulağına gelmemesi mümkün değil. Gelmediyse de işte söyledik geldi. Hayır ben hiçbir yerin ajanı değilim de. Benim ilgilendiğim nokta şu. Bu şeyi okuduğumda, yazıyı okuduğumda ve tweet'i gördüğümde seni nereden yakaladılar? Bu bağımsız, muhalif görünümlü. Sen, o da TV'nin zaten bir karanlık yanı var. Bak, bütün işlerini, güçlerini bıraktılar. Erdoğan'ın arka bahçesi haline geldiler. Erdoğan'ın bizim bildiğimiz Orta Doğu'daki faşist yönetiminin arkasında yer aldılar. Şu an öyleler. Burada nasıl bir ittifak kurdular? Ne tür bir menfaatleri var? Ben bunu kestiremiyorum. Ama bu işler Türkiye'de genellikle istihbarat ayağından yapılan operasyonlarla olur. Eğer bağımsızlığınızı kaybederseniz sabah size bir şey söyletirler, akşam başka bir şey söyletirler. Bağımsızlığın bedeli ağırdır.
O da TV'nin bir medya kuruluşu olduğunu iddia edenle çok tartışır, hani çok ağır da konuşur, hakaret ederim. O da TV bir operasyon merkezidir. Gazetecilerin de çalıştığı bir operasyon merkezidir ta ilk günden beri. Bu pozisyonu açık, hani kendisini açık etme neticede sosyal medyada tepkiler de var. Hatta kendi mahallesine yakın insanlar da tepki gösteriyor. Bu riski göze alabilecek kadar hangi tehlikeyi görmüş olabilir? Kimileri Levent Göktaş, Necip Hamlemitoğlu suikastinde Levent Göktaş'a da gözaltı çıkmasıyla tekrar bir dalganın girdiği, Erdoğan'ın yeni bir Ergenekon dalgası başlatacağı, onun üzerine bunun atıldığını iddia edenler var. Sizce hangi tehlikeyi gördü böyle patlattılar kendilerini?
Erdoğan'ın Ergenekon'un bir kanadıyla kesin sesinizi geçen hafta da söyledik. Soner'den bağımsız evet. Söyledik. Bu açıklama yapmadan önce söyledik. Soner bir yalan makinası. Soner bir iftira mekanizması. Ama ondan bağımsız olarak Ergenekon'un bir kanadındaki hırıltıyı rahatsızlığı çok res çekerek net bir şekilde sesinizi kesin yoksa sizi fena yaparım. Bak işte yıllar önceki Hablemitoğlu cinayetinden Levent Göktaş'ı çıkardım. Şimdi sizi de çıkarırım. Diyeceği mesajı zaten verdik. Bu yani bunu Soner'in anlamaması mümkün değil. Ama benim kanaatim enseye tokat bir adam haline gelmiş durumda. Ne derlerse onu yapmak zorunda. El ayağı mahkum, el ayağı bağlı. O ahkam kesmesi falan filan bunların hiçbirisinin bir hükmünün kalmadığını düşünüyorum. Sadece o da değil. Nedim Şener'inden bilmem kimine kadar düne kadar Erdoğan'dan ve Erdoğan rejiminden sıkıntı çektiğini düşündüğünüz ne kadar insan varsa hepsi birer kapı kulu haline gelmiştir. Karşılığında ne almışlardır veya neyle tehdit edilmişlerdir? Onu ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayacağız.
Evet, Nedim Şener falan hiç aklıma bile gelmez hani adam diye Nedim Şener'i söylediniz. Gerçekten o kesimdeki gazeteciler böyle.
Hayır, seyircilerimiz şaşırmasın diye söylüyorum. Yani bu nereden, bu adam nasıl böyle bir şey? Hani bu Kafka'nın hikayesi vardır ya, adam sabah bir gün kalkar transformasyon yaşamış bir hayvana dönüşmüş, bir böceğe dönüşmüş. Odasında hatırlıyorsun değil mi o hikaye? Yani muazzam bir hikayedir. Şu an Türkiye bunu yaşıyor. Bir gün sabah, bir gün akşam böyle insan olarak yatan birisinin baktığın zaman insan, demokrat, ne bileyim open mind, açık fikirli bilmem ne falan diye baktığım bir adam sabah bir kalkıyor başka bir şeye dönüşmüş.
Aslında Erdoğan da bunu söylüyor. Beni eleştirmek devlete hedef almaktır diyor. Dünyanın neresinde bu kardeşinizi hedef alıyorlarsa bilin ki Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alıyorlardır diyor. Aslında aynı dili kullanıyorlar. Çok daha önemli bir konu gündeme geliyor. İşte sosyal medya tweetleri falan paylaştık. Sosyal medya yasası olarak bilinen, işte dezenformasyonun mücadele kılıfı altında Adalet Komisyonu'nda geçti. Yakında genel kurula gelecek. Malum çoğunluğu olduğu için de kabul edilmesi zaten kesin gözüyle bakılan bir yasa tasarısı var. Şimdi tweet attığınız zaman eğer bu yanlış bilgiyse dezenformasyon yaymakla suçlanabilirsiniz. Eğer hesabınız anonimse cezanız katlanıyor. Yani neyin doğru neyin yanlış olduğuna da Erdoğan, Fahrettinler ve etik altındaki mahkemeler karar verecek. O yüzden insanlar endişeli, kimileri hesabı şimdiden gizliye almakta fayda var diyor. Bu korku iklimine teslim olmamak lazım. Çünkü binlerce, on binlerce insan tweet atarsa herkes alacak halleri yok. Ama özellikle gazetecileri, medyacıları hedef alan bir şey var. Beğenmedikleri bir bilgi varsa bu bir yalan, dezenformasyonu yayıyorsunuz deyip sizi hapse atabilirler.
Yani rejimin geldiği yer burası. Levent Bey, ben bir kitap siparişi vermiştim. Kitap akşam geldi. Daha bu kitap üzerine konuşacağım ama kitap daha dün akşamüstü baktım, eve geldim, bir baktım kitap postadan çıktı. Online ısmarlamıştım. Bir zamanlar Türkiye'de İslamcıların da çok anlatmaya çalıştığı Francis Fukuyama'nın kitabı. Şöyle göstereyim sana bak. Kitap bu. Gördün mü? Kitabı aldım Levent Bey. Hemen birinci sayfasını açtım. Ön sözünden başladım. Daha ön sözün ikinci sayfasında. Bak şimdi Türkçe'ye çevirdiğim kısmı sana okuyayım. Bak. Şimdi kime yutturuyorsunuz bu hikayeleri? Diyor ki ikinci sayfa. Daha girişin ikinci sayfası. Brezilya'da diyor işte Brezilya Başbakanı. Yani şey diyor önce. Macaristan'da Viktor Orban. Polonya'da Polonya Başkanı. Brezilya'da isimlerini söyle ben geçiyorum. Brezilya Başkanı. Türkiye'den Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika'dan Donald Trump gibi liderlerin hepsi meşru bir şekilde seçilmişti ve seçim yetkilerini ilk etapta liberal kurumlara saldırmak için kullandılar. Bunlara mahkemeler ve adalet sistemi, tarafsız devlet bürokrasileri, bağımsız medya ve bir kontrol ve denge sistemi altında yürütme gücünü sınırlayan diğer organlar dahildir. Sonra çevirdim kitabı, böyle biraz 101. sayfada enteresan bir şey söylüyor. Şimdi ya Türkiye'de insanları kandırabilirsiniz ama diyor, hani diyorlar ya Levent Bey, Türkiye'nin tezlerini dünya kabul etmiyor. Ya etmez tabii, çünkü sen herkesi, kendine akıllı herkesi aptal mı sanıyorsun? Türkiye'de aptal değil. Türkiye'deki insanlar da aptal değil. Korku belasına sessiz kalıyorlar. Ama dünyada senin daha bu yasa çıkmadan yazılmış kitabı söylüyorum. Bu kitap mürekkebi bile kurumamış, matbaadan yeni çıkmış kitap. 2022 kitabı. Şimdi bak 101. sayfada
biz yıllardır söylüyoruz. Hani Francis Fukuyama dediniz de ya biz bunu yıllardır söylüyoruz. Hani bu
ha, tam da bunu söylüyorum Levent Bey. Biz söylüyoruz da bizi diyorlar ki işte tamam siz zaten kafayı takmışsınız, sevmiyorsunuz. Kardeşim ben başka kitaplar da getireyim. Dün başka birkaç gün önce başka bir kitap aldım. Türkiye'yi ayrı bir case olarak anlatıyor. Ayrı bir dosya konusu olarak anlatıyor. Muazzam bir kitap. Orada Gülen hareketini de anlatıyor. Neden efendim şeytanlaştırıldığını da anlatıyor. Onu da anlatacağım. Ama ilginç olan şeyi şunu. Ya bu dünyada zannediyorsunuz ki siz Türkiye'yi bir kümese çevireceğim. Kendini horoz kabul edeceksin. Bütün herkese tavuk kabul edeceksin. Sen ne dersen o olacak. Türkiye korku belasından belki bir şey değil. O koca koca yazarlar, koca koca efendim sivil toplum kuruluş önderleri veya üyeleri, koca koca efendim siyasetçiler gıkını çıkarmayacak. Hatta Nesrin Nas'ın geçenlerde söylediği gibi Erdoğan'ın söylemini diline pelesenk yaparak kendini kurtarmaya çalışacak. Bir bakacaksın Meral Hanım Erdoğan gibi konuşuyor. Bir bakacaksın Davutoğlu Erdoğan gibi konuşuyor falan. Ama dünyada bunu yutan kimse yok. Ey İslamcılar, bir zamanlar çok alıntı yaptınız. O var ya Fukuyama, Tarihin Sonu kitabının yazarı. Sizinle çok Davutoğlu'na da özellikle sesleniyorum. Bir de İslamcı gelenekte İbrahim Kalın başta olmak üzere o tahalar mahalar bunları çok severlerdi. Bak adamın yazdığı son yazının 101. sayfasını okuyorum Levent Bey. Kime yutturuyorsun? Biz söylüyoruz tamam. Bizi şeye kabul ediyorsun. Objektif kabul etmiyorsun. Dünyadaki otoriteler gümbür gümbür aynı şeyse o yüzden dünyada itibarını sıfır diyor. Bak ne diyor? Önce Berlusconi'den bahsediyor. Medyayı nasıl İtalya'da kullandığından bahsediyor. Sonra diyor ki Vladimir Putin kendisi bir medya patronu olmamasına rağmen özel medya kanallarını kendisinin ve takipçilerinin kontrol altına almanın önemini erken fark etti. Bu süreçte Rusya'nın ve hatta dünyanın en zengin adamlarından biri oldu. Kimden bahsediyor? Putin'den. Sonra devam ediyor. Bak çok acı bir şey bu. Levent Bey buna oh olsun denmez. Bu yürek yakan bir şey. Türkiye'yi düşürdükleri duruma bak. Diyor ki bu süreçte Rusya'nın ve hatta dünyanın en zengin adamlarından biri olsun. Macaristan'da Viktor Orban ve Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan. Bak cümleye bak. Siyasi güçlerini ve aile servetlerini benzer şekilde güçlendirmek için medya kanalları üzerindeki kişisel kontrollerini kullandılar.
Daha devam ettiğine gidiyor. Ağzıyla konuşmuş bu. FETÖ ağzıyla konuşmuş Fukuyama.
Kesin yakında derler evet. Ki.
Liberalizm ve müşkülatları.
Zaten cemaattandı derler.
Liberalizm ve sorunların müşkülatları gibi çevirebileceğimiz, tatsızlıkları gibi çevirebileceğimiz bir başlık. İzleyicilerimize aktarmış olduk. Uzun süredir kitap tanıtmamıştık. İyi denk geldi. Sosyal medya tasarısında çok ayrıntılar var. İşte miti koruyan şeyler var ama girişte söylediğim maddeyi tam okuyarak izleyicilerimize aktarmış olalım. Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sayıkıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiye, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak, suçun faili, kimliği gizli ise yani anonim bir hesapsa bu ceza yarı oranında artacak. Gelen bu.
Resmen bir diktatörlük ilan ediyorlar. Kimse bir şey konuşmayacak. Kesinlikle. Çünkü bu ifadeler öyle her tarafa çekilemeyecek ifadeler ki Levent Bey. Bilmiyorum sana kesinlikle. Anlatmış mıydım böyle darbeleri araştırma komisyonuyla bir onlar gazeteleri geziyorlardı. Gazetecilerle bir araya geliyorlardı. Böyle üçerli beşerli gruplar halinde. Birisiyle ben de buluştum. Beraber yemek yedik. Bana o arada üyelerden bir tanesi dedi ki 28 Şubat'a diyor, soruşturuyoruz şu an. Ekrem Bey 28 Şubat'ta gelsen de ifade ver dedi. Dedim ki ben 28 Şubat'ın önemli bir kısmında yurt dışındaydım. Amerika'daydım dedim. Tamam işte o zaman niye Amerika'da olduğunu anlat dedi. Şimdi Levent Bey lafı her yere çekebilirsin yani. Sen oradaysan oradayım diye ifade vereceksin. Değilsen niye değilsin diye ifade vereceksin. Hatta dedi senden kuşkulanırız. Ne işin vardı Amerika'da diye. Ya dedim dil kursu, İngilizce öğrenme, İngilizce gazetecilik üzerine master yapma olabilir. Ama bizim kuşkumuz açısından bakıldığı zaman öyle olmayabilir. Şimdi hani Napolyon'a söylerler, bilmiyorum anonim bir laf mıdır, uydurma bir laf mıdır. Bana öyle bir cümle getirin ki o cümleyle sizi idama mahkum etmeyeyim. Ya her yere çekilir kardeşim. Milli güvenlik dediğiniz şey, işte Erdoğan'a söylenen bir şey, devlet bak Soner bile akıllanmış, böyle bir filozof olmuş. Erdoğan'a söylenen söz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne söylenen sözmüş güya. E o zaman devlet ayrı, hükümet ayrı, cumhurbaşkanı ayrı, cumhuriyet ayrı. Bu kavramları tekrar bir daha o zaman tanımlayalım. Her şeyi bir adam endeksleyelim. Ve bir vicdansız demez mi yani bir insanın birisi? Cumhuriyet ayrıdır, cumhurbaşkanı dediğin kişi ayrıdır. Hükümet ayrıdır. Öyle değil midir yani? Hem diğer dillerde de böyledir. Yani devlet ayrıdır, hükümet ayrıdır. Yani sen şimdi o zaman bu yolun sonu nedir? Devletin başındaki kişi haşa neredeyse yar ilahtır. Hatta ilah diyenler bile olmuştur da.
Ekrem Bey sokak yani, röportajı vardı. Adana'lı bir amca çok tatlı şivesiyle toplanıp Allah diye kurtulak diyor. Yani o iş oralarda.
Tabii canım vatandaşın haşa. Birisi de sokak röportajında o faiz haram değil diyorsa haram değildir diyor. Öbürü de vatandaş diyor ki ya Allah mı bu kardeşim diyor. Faiz haram değil diyecek, haram olmaktan çıkacak. Yani gelinen nokta budur. Allah'ın isimleri bilmem ne diye cümle kuran adamlar oldu. Mehmet Ağarınoğlu AKP milletvekili Tayyip Erdoğan dendiği zaman bize Allah gibi geliyor dedi kimse. Ya Tayyip şimdi, Erdoğan adam olsa dönüp demesi lazım ki. Lan ne yapıyorsun sen kardeşim? Manyak mısın sen? Böyle cümle kurulur mu?
Bunu hani sadece Mehmet Ağar'ın böyle hani Maronoğulları falan değil. Biraz önce bahsettiğimiz Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bile Erdoğan şehre Batman'a geldiğinde güneşler Cumhurbaşkanı selamlıyormuş falan, öyle saçmalıklar hepsi bunları yaptı. Tam bir akıl tutulması dediğiniz gibi. Sosyal medya yasasını konuştuk. Çok büyük bir sansür yolu dedik ama panik yapmaya gerek yok. Yine bu insanlar bunun için yapıyorlar zaten. İnsanlar panik yapsın diye. Şöyle bir iddia var Ekrem Bey. Bunu sorup diğer bir konuya geçeceğiz. Programımızı da tamamlıyoruz. Mesela seçim günü bir tane bir bilgi geldi. Bu dezenformasyon dendi. Bir anda internetin yavaşlaması, çünkü servis sağlayıcılar gibi işte Google, Twitter vesaireye de çeşitli yaptırımlar getiriliyor. Bir anda seçim günü bu sosyal medyanın çalışmadığı, internetin %90 oranında yavaşladığı bir günle karşılaşabiliriz. Böyle bir risk görüyor musunuz?
Ama burada kilit muhalefet Levent Bey. Eğer muhalefet sandığa sahip çıkarsa benim kanaatim, şahsi kanaatim, bir ölçü, bir mezuru, bir şey yok elimde ama benim şahsi kanaatim seçim, her seçimde hile yapıyor bunlar ama hile %2 ile %7 arasında, %5 arasında bir şey yapabilirler. Eğer sandığa sahip çıkılabilirse. Eğer muhalefet tek tek sandığın başında duracaksa, resmi sonuçlarını resmi olmayan sonuçlarıyla karşılaştıracaksa, hatta onu belgeleyecekse, fotoğrafını çekecekse, yani yapacakları şeyler sınırlı. Ama onlar da dükkanı erken kapatıp çeker giderse, bak şimdi çok ilginç bir şey var, konuşmuyoruz. Türkiye, Amerika'da belki biter haftaya ayrıca konuşalım. Amerika'da şu an Senato'da bir soruşturma yürütülüyor. Bu meclise yapılan baskın ve o baskında Trump'ın rolü üzerine
Trump'ın
tartışılıyor. Trump'ın yakın arkadaşları, o dönemin Adalet Bakanlığı, reklam kampanya başkanlığı, reklam kampanyasında çalışanları, aile fertlerini de çağırıp tek tek dinliyorlar. Yani öyle şeyler var ki aklın hayalin durur yani. Bir şeyin açığa çıkmaması mümkün değil Levent Bey.
Ekrem
Yani
Bey, ben kızını birazcık dinledim. Bir tornistan yapmış. Seçimlerin çalındığını düşünmüyoruz. Babasından çok farklı konuşmuş.
ya inanamazsın. Adalet Bakanı mesela diyor ki biz gittik dedik ki sonuçlar şöyle. Georgia'da sonuç bu böyle. Hiçbir hile bulamadık. Yok. Yok bir hile bulamadık. Efendim o bir ara şey söyleniyordu işte, bir makineye basılıyor da Trump'a basıyor adam, sonuç Biden çıkıyor. Yok öyle bir makine yok. Öyle bir şey yok. Georgia'da yoksa Pennsylvania'ya bakın diyor. Efendim orada da yok. O zaman oraya bakın. O zaman buraya bakın. Peki diyorlar ki şeyde, yani bunu size, siz bu fikri bu insana vermediyseniz, bu fikri kimden aldı? Şimdi demek istediğim şey şu. Bir dönem Başkan Trump'ın yanında mesai arkadaşı yapmış, beraber çalışmış, bakanlık yapmış, bürokrasinde çalışmış, reklamında çalışmış, halkla ilişkilerinde çalışmış, kızı dahil. İnsanlar olay öyle değil böyle oldu diyebiliyor. Yani şimdi o yüzden biraz sabırlı ve biraz önce senin yaptığın vurgu çok önemli. Yasayla bilmem neyle korkutsalar bile olduğu yerde insanların durması ve gürül gürül gerçekleri söylemesi lazım. Dediğin gibi on binlerce insan tutuklanabilir mi? Mümkün değil. Ama velev ki dedim
Tabii
tutukladılar.
böyle
Adı
konuştuğumuz zaman
çıkmış seksene.
bunları yurt dışında söylemek kolay. Burada yaşayan biziz diyor insanlar haklı olarak. Bunu da haklı bir
Haklıdır.
şerh olarak düşelim. Sandıklardan ayrılmasın dediniz. İki önceki seçimde CHP'ye hiç oy çıkmayan 200'e yakın sandıkta CHP'nin müşahidi varmış. Biliyor muydunuz bunu?
Yok. Nerede
Sandıkta
okudun,
CHP'nin
nerede
müşahidi
gördün?
var. CHP kendisi araştırma yapmış iki önceki seçim. CHP'nin hiç oy çıkmayan sandıklar var ama CHP'nin müşahidi var. Yani sandığa koyacakları kişilerin de kimler olduğuyla alakalı ciddi bir araştırma yapmaları gerek. Ekrem'e geçen hafta gündeme getirmişti.
Bu şeye
Güneydoğu'da
dönmüş Levent Bey.
gazeteciler. Buyurun.
Bu
Benim oy nerede? Züğürt Ağa.
Şener Şen'in hikayesine dönmüş yani. Oradaki adamlar da oy vermediyse dükkanı kapatmaları lazım. Tabii doğru söylüyorsun.
Aynen. Melih Gökçe'nin birçok adamının sandık müşahit olduğu zaten eski bir taktik, bilinen bir taktik. Güneydoğu'da gazeteciler tutuklandı. Hiç kimse tepki göstermiyor, hiç kimse sesini çıkartmıyor. Terör ilintili gibi o klasik katalog suçu söylüyorlar. Buradan isimlerini tek tek söyleyelim. Çünkü her biri bir kişi, birisinin çocuğu, birisinin eşi. Abdurrahman Öncü, Aziz Oruç, Elif Üngör, İbrahim Koyuncu, Lezgin Akdeniz, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Ali Ertaş, Mehmet Şahin, Neşe Toprak, Ömer Çelik, Ramazan Geciken, Remziye Temel, Safiye Alagaş, Serdar Altan, Suat Doğuhan ve Zeynel Abidin Bulut arkadaşlarımızın resimlerini getirdi. Bu gazetecilerin birçoğu tutuklandı. Geçen hafta demiştik hatırlarsanız, hani terörle nitelendirmek çok kolay, hele Kürt'se, Güneydoğu'daysa bir şekilde bunu yapılıyor ama hangi somut gerekçeler olmuş şimdiye kadar kamuoyuna yansımadı. Hangi haberleri niye yaptıkları, haber dili gibi şeylerden sorular sorulmuş ki her bir kişi ifade verdikten sonra hemen arkasından tutuklanma kağıtları hazırlanmış. Tutuklananlar arasında kameramanlar da var. Hiç kimsenin ses çıkarmamasını eleştirmiştik. Tutuklandılar, yine kimse ses çıkarmıyor. Yani illa İstanbul'da birilerinin mi tutuklanması lazım? O Halk TV sözcüğünün başına mı gelmesi lazım gündem olabilmesi için? Çok büyük bir ikiyüzlülükle karşı karşıyayız.
Maalesef şimdi sistem böyle işliyor. Siyasiler de bu konuya çok sahip çıkmıyor. Güneydoğu olduğu için, işin ucunda PKK'lı olmakla suçlanmak geçtiği için. Halbuki hukuk normlarının işletilmesi gerekiyor Levent Bey. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinde, yasaları içerisinde terörün tanımı belli. Terörün olmazsa olmaz, olmazsa olmaz bazı maddeleri var, somut maddeleri var. Birisi malum şiddet, diğeri cebir. Yani bu şiddet ve cebir olmadığı müddetçe, yani bu diyelim bir gazetecilerden silah çıkmış mı? Mühimmat çıkmış mı? Bomba çıkmış mı? Bir eylem planı, bir bilmem ne bir şey olmuş mu? Yok, yazı yazmış. Yazacak tabii arkadaş. Fakat üzücü olan bir şey söyleyeyim.
Bu dile getirdiği zaman şöyle bir hemen araya girip söyleniyor. Sizin yaşadığınız ülkelerde IŞİD'le ilgili gazetecilik yapanlar olabilir mi? IŞİD lehine yazı yazanlar olabilir mi? Ona göre düşünün. Burada da işte Batı algısında IŞİD neyse bizim için de PKK odur. PKK'nın gazetecisi olmaz gibi ifadeler söylüyorlar.
Yani IŞİD meselesi başka bir mesele. IŞİD meselesinde çok açık bir şekilde bütün evrensel hukuka uygun bir şekilde bir ayrımcılık, bir nefret suçu var. Yani bunun birisine discrimination deniyor, öbürüne de nefret suçu yani şey deniyor, hate crime deniyor. Yani bu genellikle buradan yola çıkarak bir şey yapılıyorsa yapılıyordu. Yapılıyor mu onu da bilmiyorum da. Ama bu tür şeylere, yani somut suç, bizde bu daha çok ayrımcılık yapmak ve nefret suçu işlemek böyle sadece ahlaki bir şeymiş gibi, etik bir şeymiş gibi düşünüyor Levent Bey. Yani bir tane kadın çıkıyor, biz bizim apartmanda 40 tanesini öldürürüz diyor. Yani herhalde ayıp oldu, ayıp bu. Güzel bir şey söylemedin deyip geri gönderiliyor. Dünyada bu böyle değil. Hate crime dediği, yani bir kitleyi topyekun düşman ilan etme. Yani Müslümanları düşman ilan etme. Mesela senin o beğenmediğin Amerika'da, Avrupa'da külliyen Müslümanların aleyhinde bir şey söylendiği zaman da devlet harekete geçiyor. Diyor ki sen nefret suçu işliyorsun. Nefret suçu diye bir suç var. Hate crime. Adı üstüne crime. Suç. Şimdi hangi maddelerden kimler hakkında mahkeme açıldığını bilerek konuşmak lazım. Şimdi PKK'lının, eline silah alan PKK'lının yargılanması, derdest edilmesi, hapsedilmesi, bundan daha doğal bir şey olamaz. Devletin en temel hakkı bu. Silahlı bir örgüt, silahlı eylem yapıyor. PKK'ya sempati bile beslese, adam sadece yazı yazıyorsa ve bu nefret suçu oluşturacak bir şekilde insanları birbirine diyor, yani bu tür şeyler yapmıyorsa, yani fikir olarak söylüyorsa, Kürt halkı eziliyor diyorsa, Kürt halkı efendim mağdur edildi deniyorsa, hakları çiğnendi deniyorsa, hala çiğneniyor diyorsa, yani bu onun yazma hakkıdır kardeşim. Tahammül edeceksin. Demokrasi dediğimiz şey de bu. Ne zaman bir silahlı cebir ve şiddet kullanarak bir şey yapar veya onu teşvik ederse, onu açıktan böyle alkışlayacak şekilde, işte o zaman nefret suçu işlemiş olur. O zaman ayrımcılık suçu işlemiş olur. Yani bizde hukukun temelleri alt üst oldu tabii. Hiçbir şeyi yerli yerine oturtamadığımız için bunu da yerli yerine oturtamıyoruz. Fakat üzücü bir şey söyleyeyim sana bununla ilgili. Çok değerli bir gazeteci arkadaş bir mesaj atmış bana. Abi acaba bir bu gazetecilerle ilgili bir imza mı toplansa? İmza mı toplasak? Çok makul bir düşünce. Çok iyi bir düşünce. Yani Öyle bir şey olsa ben de şahsen imza atarım. Fakat o arkadaşın mesajını almadan bir gün önce baktım. Böyle bir imza kampanyası olmuş. Fakat arkadaş, bu nasıl bir memleket? Bu nasıl bir ülke Levent Beyciğim? İmza kampanyasında herkes var, belli zümreler yok.
Yani, Ekrem, onlar sizi yok saymışsa, siz de onları yok sayıyorsunuz. Ben gördüm hangi imza
işte
kampanyasında.
Boşver
yani, onlar maalesef.
Böyle oluyor o zaman, hak savunuculuğu olmaz ki bu.
Biz yani, haksızlıkları dile getirmeye, kime olursa olsun dile getirmeye devam edeceğiz. Onların da yani ne yaparlarsa yapsınlar. Bir de onlarla dertlenemeyiz.
Dertlenemeyiz ama bu ikiyüzlülükle temel hak ve özgürlükler korunamaz. Yani Kürt gazetecilerin hakkını şunlar savunabilir. Efendim, muhafazakar gazetecilerin haklarını şunlar savunabilir. Bunlarla bunlar birbirine karışmasın. Ezir o zaman git derler insanlar. Her biriniz hak ediyorsunuz derler.
Ekrem Bey, ezici çoğunluğu bizim eski çalışma arkadaşlarımız olmak üzere Türkiye'de 200'e yakın bir ara gazeteci içerideydi. Hatırlarsanız o kesimlerin ne kadar bu işlerde dertlendiklerini. O yüzden biz kendimizden çıkaracağımızı çıkardık. Kim olursa olsun, ne zaman kim haksızlık yapmışsa onların dertini dile getirelim. Dediğiniz gibi onlar yine kendi elitist şeylerine takılmaya devam etsinler. Yapacak bir şey yok yani, bir de onların derdiyle dertlenemeyiz.
Ama şerhi de koyalım Levent Bey, şerhi de koyalım. Bu hak savunuculuğu böyle olmaz. Ya aklınızı başınıza devşirin artık ya, siz manyak mısınız? Allah Allah, yani solcular solcuların haklarını, sağcılar sağcıların haklarını, muhafazakarlar muhafazakarların, Kürtler Kürtlerin, Aleviler Alevilerin. Yahu bir duygudaşlık oluşamayacak, bir mağduriyetten kaynaklanan bir duygudaşlık oluşturamayacaksanız siz hak ediyorsunuz abi, sırtınızda sizin beyzbol sopalarını kırarlar.
Ya bu zaten böyledir. Muhalif kesimler bin parça, karşı taraf daha homojen olduğu için zaten bir türlü hep anketlerde AKP birinci parti çıkıyor. Evet, kolay kolay değişecek bir şey değil. Bunun sosyolojik bir sürü sebebi var. Siz de çok yakından tanıyorsunuz. Türkiye'de çalıştığınız dönemde de gelen bir hazımsızlık.
Yani şunu söyleyerek, haykırarak şey yapalım bak. Bu kadar bagaj hesabının yapıldığı, herkesin bagajında bir şeyler var. Efendim onlarla ilgili benim bagajım var. Öbürleri, o da benim hakkımda bagajım var. Bu kadar bagaj hesabı yaparsan arabanın motorunu sökerler. Türkiye'nin motorunu söktüler. Neden? Bunun bir sebebi de bagajcılar yüzünden. Bu fraksiyon çatışmaları, grupçuluk, cemaate cemaatçi diyemiyorlar ama her biri cemaat da cemaatçi aslında. Belki cemaat da bazen cemaatçi.
Bilemiyoruz. Özellikle yani medyada
aşmak gerekiyor.
Medyada bir gruplaşma, bir cemaatleşme birden bahsedersek en az cemaat biz kalırız. Yani bize cemaatçi diyorlar ya, en az cemaat biz kalırız. En gevşeyi biz kalırız. Onların kendi adamlarını kollama
dayanışmanı ise
en kuşatıcısı da biz kalırız. Bu gazeteci tutuklamalar alakalı dünyada en çok gazeteci tutuklanan ülkelerin Çin, Mısır, Rusya, Türkiye, İran olduğunu geçen hafta söylemişim. Bir kez daha hatırlatalım. Bu gazeteci tutuklanması hangi ülkeler tutukluyor? Bu zaten çok fikir veriyor. O yüzden işte bunlar terörle iltisaklı, ne yaptıklarını bilmiyorsunuz gibi şeylere gerek yok. Dünyada bu ülkeler en fazla gazeteci tutukluyor ve bu ülkelerdeki özgürlük durumları, ekonomik durumlar da ortada diyelim. Ekrem'e ekleyeceğiniz şey varsa alalım, yoksa veda ediyoruz.
Evet, Türkiye şu konuştuğumuz konulardan anlaşılıyor ki Levent Bey küme düştü. Yani Süper Lig'den efendim daha alta, oradan daha alta, oradan daha alta gidiyor yani. Daha da böyle giderse gidecek. Ne kadar maalesef, seven olursa olsun önemli değil.
Klasmanda kendileri çıkartmıştı. İşin en hazin kısmı o. Çok eskilerden yurt dışına çıktığımızda gözle görülebilir, insanların davranışlarından hissettiğimiz bir Türkiye'nin yükselen bir yıldızı vardı. Şimdi aynı şekilde Türkiye dendiği zaman insanların Türkiye mi dedikleri bir durumla karşı karşıyayız. Çok acı. Dileriz bu değişir ama maalesef bir daha dibi görmedik gibi görünüyor. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya Perşembe yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.